Ayrım 15.
Bazı kaba saba suçları yasak eden, elin hareketini önleyip kalbe tam bir özgürlük veren Payen dininde ödenmesi olanaksız suçlar olabilirdi ama tutkuların tümünü içine alan, isteklere de düşüncelere de davranışlara da aynı derecede özgürlük veren, bizi zincirlerle değil de sayısız ipliklerle bağlayan, insan adaletini geride bırakıp başka bir adalete başvuran, insanları durmadan pişmanlıktan sevgiye, sevgiden pişmanlığa götürmek için kurulmuş olan, yargıçla suçlu arasında büyük bir arabulucu, doğruyla arabulucu arasına da büyük bir yargıç koyan bir dinde ödenmesi olanaksız suçlar bulunmamalı. Her ne kadar bu din herkese umut ve korku veriyor, yeryüzünde içeriği bakımından ödenmeyecek bir suç olmadığını söylüyorsa da, bütün bir hayatın ödenmesi olanaksız bir suç haline alabileceğini de ima etmekten geri kalmıyor. Yeni yeni suçlar, yeni yeni ödemelerle bağışlama duygusunu bir teviye zorlamanın yerinde bir hareket olmadığını anlatmak istiyor. Tanrı'ya olan borçlarımızı hiçbir zaman ödeyemediğimiz için eski borçlarımızdan endişe duyan bizlerin yeni yeni borçlara girmekten sakınmamızı, ölçüyü aşmamamızı, baba sevgisinin sınırlarına kadar gitmemizi salık veriyor. Konu 14. Nasıl olur da din kuvveti medeni kanunların kuvvetiyle uzlaşabilir? Dinle medeni kanunların amacı, insanları iyi vatandaş haline getirmek olduğuna göre, bunlardan biri amaçtan uzaklaştı mı, ötekinin amaca daha çok yaklaşması gerekir. Din ne kadar gevşek olursa medeni kanunlar da o kadar baskılı olmalı. Böylece Japonya'da hakim olan dinin hemen hemen hiçbir dogması yoktur. Cennet cehennem diye bir şey de ortaya koymaz. İşte bu eksikleri telafi etmek amacıyla devlet çok ağır kanunlar çıkarmış ve bu kanunların çok sıkı bir şekilde uygulanmasını istemiştir. Din, insan davranışlarının zorunluluğu dogmasını topluma yerleştirmişse, kanunların vereceği cezalar daha ağır, bu cezaları uygulayanlarınsa daha uyanık olmaları gerekir. Böylece kendi kendilerine bırakılmış olan insanların özgürlükleri yukarıda sözü edilen araçlarla sınırlanmış olur. Ama din özgürlük dogmasını ortaya atmışsa o zaman iş değişir. İslam dinindeki alın yazı dogması ruh tembelliğinden doğar. Ruh tembelliği de yine bu alın yazısı dogmasından doğar. Bir kere Tanrı'nın buyruklarında var bu demişler ya, o halde yan gelip keyfine bak. Oysa böyle bir durumda dinsel dogmalara sırtını dayayıp uyuklayan insanları kanunlarla harekete getirmek gerekir. Medeni kanunların müsaade ettiği şeyleri eğer din mahkum edecekse, dinin mahkum edeceği şeylere medeni kanunların müsaade etmeye kalkması tehlikeli olur. Bunlardan biri düşüncelerdeki ahengi ve doğruluğu bozdu mu, bu bozukluk muhakkak ötekine de bulaşır. Böylece bıçağı ateşe koymak, kırbaca dayanmak, ata yuları ile vurmak, kemiği başka bir kemikle kırmak, günah hatta temel günahlardan biri sayıldığı Cengiz Han'ın Tatarlarında dine karşı gelmek, başkasının malını zorla almak, insana hakaret etmek, hatta bir insanı öldürmek suç sayılmazdı. Sözün kısası, hiç değeri olmayan şeyleri zorunlu kılan kanunların şu sakıncası var ki, aynı kanunlar zorunlu olan şeyleri de önemsiz bir hale sokarlar. Formoz'da oturanlar bir çeşit cehenneme inanırlar ama bu cehennem bazı mevsimlerde çıplak gezmeyenlere, ipek giysiler yerine bez giysiler giyenlere, istiridye avlayanlara, kuşların ötüşünden bir anlam çıkarmadan herhangi bir iş görenlere özgüdür. Sarhoşluk da, kadınlarla sefahat alemine dalmak da günah sayılmaz o ülkede. Hatta çocuklarının sefahat alemine dalmalarının tanrılar tarafından hoş karşılandığına bile inanırlar. Din herhangi bir şeyi kaza diye ispatlamaya kalkarsa, insanların en büyük dayanaklarından birini boş yere yıkmış olur. Hintliler Ganj ırmağının sularında kişiyi kutsallaştıran bir şey olduğuna inanırlar. Bu ırmağın kıyılarında ölenler öteki dünyada ceza görmezler, tersine zevk ve eğlencenin bol olduğu bir ülkede otururlar. En uzak yerlerdeki ölülerin bile cesetlerini yakıp küllerini Ganj Irmağı'na atarlar. Kişi ister erdemli bir hayat sürsün, isterse durmadan suç işlesin, sonunda küllerini Ganj Irmağı'na atacaklarına göre kendini telaşa kaptırmasına ne gerek var? Ödüllerle dolu bir ülke fikri, cezalarla dolu bir ülke fikrini zorunlu olarak bastırır. Kişi birincisine ulaşacağını umarsa, ikincisinden de korkmazsa, o zaman medeni kanunların hiçbir etkisi kalmaz. Öteki dünyada ödüllerin bolluğundan emin olan insanlar, kanun yapıcının elinden kaçarlar. Ölümü fazlasıyla küçümserler. Yargıçların vereceği en büyük cezanın bir an süreceğine, arkasından da hemen mutluluğun başlayacağına inanan bir insanı hangi kanunla zapt edebilirsiniz sorarım size. Konu 15. Medeni kanunlar kimi zaman sahte dinleri nasıl düzeltirler? Eski şeylere saygı, saflık ya da boş inançlar kimi zaman insanı utandıracak gizli ayinlere, törenlere yol açmıştır. Örnekleri çoktur bunların yeryüzünde. Aristo'nun dediğine göre bu gibi hallerde kanun karılarıyla çocuklarının yerine aile babalarının tapınağa gidip törene katılmalarına müsaade edermiş. Doğrusu ya dine karşı ahlakı koruyan harikulade bir medeni kanunmuş bu. Augustus erkek olsun kız olsun gençlere eğer yanlarında yaşlı bir akraba yoksa gece törenlerine katılmayı yasak etti. 15 Şubat eğlencelerine yeniden izin verdiği zamanda gençlerin sokaklarda çırılçıplak koşmalarına müsaade etmedi. Dipnot, 13 Şubat'a rastlayan bir bayram günü. Romalı gençler o gün şehrin sokaklarında koşarlar ve ellerindeki kurban derisinden yapılmış kırbaçlarla gelip geçenlere vururlardı. Konu 16. Dinsel kanunlar nasıl olur da politik yapının kusurlarını düzeltir? Öte yandan din eğer kanunlar güçsüzse pekala politik devletlere desteklik edebilir. Örneğin iç savaşlardan ötürü devletin huzuru sık sık kaçıyorsa eğer, din devletin bazı yerlerinin devamlı olarak barış içinde yaşaması gerektiğini söyler ve böylece çok iş görmüş olur. Yunanlılarda Elenler, Apollon'un rahipleri olmak sıfatıyla devamlı olarak barış içinde yaşarlardı. Japonya'da kutsal bir şehir olan Meako'ya kimse saldırmaz. Din bu kuralı devam ettirir. Bundan ötürü de yeryüzünde yabancı ülkelerden bugüne dek yardım istemediği gibi, bundan böyle de istemeyecek tek devlet olan bu imparatorlukta, savaşın yok edemediği gayet geniş bir ticaret hayatı vardır. Savaşların ortak bir kararla ilan edilmediği, kanunların savaşlara son veremediği ya da savaşları önleyemediği ülkelerde din, barış ve ateşkes anlarını tespit eder. Böylece halk da tarla işleriyle buna benzer işleri görmek için vakit bulur. Aksi takdirde devletin yaşaması olanaksız bir hal alır. Her yıl Arap kabileleri arasındaki savaşlara 4 ay ara verilirdi. En küçük bir kıpırdanma hemen dine aykırı bir hareket sayılırdı. Fransa'da da savaşa ya da barışa senyörlerin karar verdikleri çağda din bazı mevsimlerde savaşa ara verilmesini emrederdi. Konu 17. Aynı konunun devamı. Bir devlette insanların birbirine kin beslemelerine sebep olacak konu çok olursa, dinin uzlaşma olanakları da aynı ölçüde çok olmalı. İşleri güçleri haydutluk olan Araplar durmadan birbirlerine saldırırlar, birbirlerinin mallarını çalarlardı. Muhammed şöyle bir kanun çıkardı. Herhangi bir insan kardeşini öldüreni bağışlayabilir. Bu ise zarar ve ziyan istemesi için katilin hakkında kovuşturma açmasına engel olamaz. Ama gerekli tazminatı aldıktan sonra suçluya kötülük etmeye kalkarsa ahiret günü en ağır işkencelere katlanmak zorunda kalır. Cermenlerde kişi yakın akrabalarına beslenen kin ve düşmanlıklara da varis olurdu. Ama bu kin ve düşmanlıklar ölünceye kadar sürüp gitmezdi. Birisini öldüren insan bir miktar hayvan vermek ölünün ailesindeki bütün kişileri tatmin etmek şartıyla suçunun bağışlanmasını sağlardı. Tacitus çok faydalı bir davranıştı bu diyor. Çünkü özgür toplumlarda düşmanlık kadar tehlikeli bir şey olamaz. Öyle sanıyorum ki aralarında son derece itibarı olan din adamları bu uzlaşmalarda büyük bir rol oynuyorlardı. Henüz uzlaşmak nedir bilmeyen Malezyalılarda katil öldürdüğü kişinin akrabaları ya da dostları tarafından er geç öldürüleceğini bildiği için kendini deliliğe verir, önüne geleni yaralar ya da öldürür. Dipnot: Zencilerin babalanması gibi bir babalanma, bir çarpılma, bir vecd hali ima ediliyor burada. Malezya takım adalarında Seleb adasında oturanlara da Makassar adı verilirdi. Konu 18. Din kanunları nasıl oluyor da medeni kanunların etkisini gösterebiliyor? İlk Yunan devletleri denizde korsanlık eden, karada şunun bunun hakkını yiyen, düzen nedir, kanun nedir bilmeyen, dağınık bir halde yaşayan bir takım küçük küçük insan topluluklarından meydana gelmişti. Herakles'in, Teseus'un o güzel hareketleri doğmakta olan bu insan topluluğunun nasıl bir durumda olduğunu gösterir. Din, insan öldürmenin kötülüğünü göstermek için yaptığından başka ne yapabilirdi? Bakın din nasıl hareket etti bu konuda. Zorla öldürülen insanın katile kızgın olduğunu, onda bir kin, bir dehşet uyandırdığını, devamlı olarak gittiği yerleri kendisine bırakmasını istediğini ileri sürdü. Katile dokunanın, onunla konuşanın tanıklık etmek hakkını yitireceğini bildirdi. Şehir katilin varlığından kurtulmalıydı. Bunun için de katilin cezasını çekmesi gerekliydi. Konu 19. Bir dogmayı insanlara faydalı ya da zararlı kılan, o dogmanın gerçek ya da sahte olması değil, daha çok iyi ya da kötü bir şekilde uygulanmasıdır. En gerçek ve en kutsal dogmalar, toplumun ilkeleriyle bağdaştırılmadı mı çok kötü sonuçlar meydana getirebilirler. Tersine en sahte dogmalarda söz konusu ilkelerle bağdaştırıldı mı çok iyi sonuçlar meydana getirebilirler. Konfüçyüs dini ruhun ölümsüzlüğünü inkar ederdi. Zenon'un okulu da böyle bir şeye inanmazdı. Bu iki dinin kendi kötü ilkelerinden gerçek olmayan ama toplum için son derece yararlı olan sonuçlar çıkardığını söylesem kim inanır bana? Taolarla Foların dini ruhun ölümsüzlüğüne inanırdı. Ama bu kutsal dinden korkunç sonuçlar çıkardılar. Dipnot: Taolar Lao Tse'nin dinini kabul etmiş olanlardır. Tao Te Ching de bunların kitabıdır. Foolar da Budistlerdir. Hemen hemen dünyanın her yerinde her zaman ruhun ölümsüzlüğü hakkındaki inanç yanlış yorumlanmış, kadınların, kölelerin, yurttaşların, dostların gidip öteki dünyada saydıkları ya da sevdikleri şeye kavuşmak için kendi kendilerini öldürmelerine sebep olmuştur. Batı Hint adalarında, Danimarkalılarda bu böyleydi. Bugün bile Japonya'da, Makassar'da ve dünyanın daha birçok yerlerinde de bu böyledir. Bu gelenekler doğrudan doğruya ruhun ölümsüzlüğüne olan inançtan değil, daha çok vücudun yeniden dirilmesine olan inançtan doğmuştur. Bundan da şöyle bir sonuç çıkarmışlar. Ölümden sonra kişinin yine aynı ihtiyaçları, aynı duyguları, aynı tutkuları olur. Bu bakımdan ruhun ölümsüzlüğü inancı insanları derinden etkiler. Çünkü basit bir yer değiştirme fikri tamamıyla kalıp ve ruh değiştirme fikrinden daha uygun gelir kişinin aklına. Daha bir okşar kişinin yüreğini. Dinin bir dogma ortaya atması yetmez. O dogmayı yönetmesi de gerekir. Sözünü ettiğimiz dogmalar konusunda Hristiyan dini bu işi harikulade bir şekilde başarmıştır. Duyduğumuz ya da bildiğimiz bir durumu değil, inandığımız bir durumu umdurur bize. Her şey vücudun dirilişine varıncaya kadar her şey bizi tinsel düşünülere götürür. Konu 20. Aynı konunun devamı. Eski İranlıların kutsal kitaplarında şunlar yazılıydı. Veliler arasına girmek istiyorsanız çocuklarınıza bilgi verin. Onların iyi davranışlarının tümü sizin hesabınıza geçirilecektir de ondan. Aynı kitaplar kişiye erken evlenmeyi salık veriyorlardı. Çünkü diyorlardı, ahiret günü çocuklar köprü ödevini görecekler. Çocuğu olmayanlar bu köprüden geçemeyecekler. Bütün bunlar uydurma şeylerdi ama topluma son derece yararı dokunuyordu. Konu 21. Ruh göçü üzerine. Ruhun ölümsüzlüğü ile ilgili dogma üçe ayrılır. Birincisi arı ölümsüzlük, ikincisi sadece yer değiştirme, üçüncüsü de ruh göçü, yani Hristiyanların sistemi 1, İskitlerin sistemi 2, Hintlilerin sistemi 3. İlk ikisinden söz etmiş bulunuyorum. Üçüncüsü ise kimi zaman iyi, kimi zaman kötü yöneltildiğinden Hindistan'da iyi ve kötü sonuçları olmuştur. İnsanlarda kan dökmeye karşı bir nefret uyandırdığından Hindistan'da çok az öldürme vakası olur. Pek az ölüm cezası verilmesine rağmen orada herkes huzur içinde yaşar. Öte yandan kadınlar kocaları öldüğü zaman kendilerini ateşe atıp yakarlar. Yalnız suçsuz kişiler şiddetli bir ölümün acılarına dayanabilirler orada. Konu 22. Dinin önemsiz şeylere karşı kişide nefret uyandırmasının çok tehlikeli bir şey olduğuna dair. Hindistan'da dinden gelen ön yargıların doğurduğu bir üstünlük duygusu, çeşitli kastların birbirlerinden nefret etmelerine sebep olur. Bu üstünlük duygusu doğrudan doğruya dine dayanır. Aileler arasındaki bu ayrılıklar medeni ayrılıkları meydana getirmez. Bakarsınız filan Hintli hükümdarıyla yemek yemeyi şerefsizlik sayar. Bu çeşit bir ayrılık kişinin öteki insanlardan duyduğu iğrenmeye bağlıdır. Sınıf ve rütbe farkının meydana getireceği duygulardan bambaşka bir şeydir. Hem bizdeki bu sınıf ve rütbe farkındaki alttakilere karşı duyulan bir sevgi bağı da vardır. Din kanunları kişide yalnız günah ve suç işleyenlere karşı bir nefret uyandırmalı. Kişiyi genel olarak insanları sevmekten ve onlara acımaktan uzaklaştırmamalı. İslam dinini, Hint dinini kabul etmiş birçok insan vardır. Hintlilerin inek eti yiyen Müslümanlardan, Müslümanların da domuz eti yiyen Hintlilerden nefret ettiklerini görürüz. Konu 23. Bayramlar ve yortular üzerine. Bir din insanlara işi tatil etmeyi buyurduğu zaman, kutladığı varlığın büyüklüğünden çok insanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı. Atina'da bayram gününün çokluğu hayatı adeta durdururdu. Dünyayı egemenliği altında bulunduran öteki Yunan şehirlerinin bütün anlaşmazlıklarına hakemlik eden bu şehir halkının iş görmek için yetecek kadar zamanı yoktu. Konstantin pazar günleri çalışmayı yasak ettiği zaman bu yasağı yalnız şehir halkı için uyguladı, köy halkı için değil. Şehirlerde görülen işlerin yararlı, köylerde görülen işlerin ise zorunlu olduğunu biliyordu da ondan. Ticaretle yaşayan ülkelerde de aynı nedenlerden ötürü yortu sayısı bu ticaretin önemiyle orantılı olmalı. Protestan ülkelerle Katolik ülkelerin bulundukları yerler öylesine bölünmüş ki, birincilerde çalışmak ihtiyacı ikincilerden daha çoktur. Şu halde yortu günlerinin sayısını azaltmak Katolik ülkelerden daha çok Protestan ülkelere uygun düşer. Dampierre, insan topluluklarının eğlence tarzlarının iklimlere göre değiştiğine dikkat etmiş. Sıcak iklimlerdeki ağaçlar çok lezzetli yemişler verdiğinden, zorunlu olan şeyi çabucak ve bol sayıda elde eden barbarlar, eğlence için daha çok vakit bulurlar. Soğuk ülkelerdeki yerlilerse pek öyle boş vakit bulamazlar. Dipnot, Kanada'da ya da Patagonya'da oturanlar. Karada ve denizde durmadan avlanmaları gerek. Bunlarda daha az dans, daha az müzik, daha az eğlence vardır. Bu ülkelerde yayılacak olan din de, yortuların sayısını tespit ederken buna çok dikkat etmek zorundadır. Konu 24. Dinde yöresel kanunlar üzerine. Çeşitli dinlerde birçok yöresel kanunlar vardır. Montezuma, İspanyolların dininin İspanya'da, Meksikalıların dininin de Meksika'da daha uygun olacağını söylemekte direndiği zaman demek ki manasız bir şey söylemiyordu. Dipnot, 1519 yılında Cortes ülkeyi istila ettiği sırada Meksika imparatoru olan zatın adı Montezuma'dır. Gerçekten de öyle, kanun yapıcılar dogmanın kendilerinden önce ülkelere yerleştirdiği şeylere saygı göstermekten kendilerini kurtaramadılar. Ruh göçü kanısı Hint iklimi için uydurulmuş bir şeydi. Aşırı bir sıcak bütün ülkeyi kasıp kavurur. Çok az hayvan yetişir orada. Köylü tarım için hayvan bulamayacağından korkar. Kocabaş hayvan sayısı da kolay kolay artmaz. Çeşitli hastalığa tutulur bu hayvanlar. Şu halde onları korumak için çıkartılacak yöresel bir din kanunu ülkenin uygarlığına çok yararlı olur. Çayırlar böylece yanıp kavrulurken kullanılacak suyun çokluğundan ötürü pirinçle sebze bol bol yetişir bu ülkede. Şu halde yalnız sebze ile pirinç yemeye müsaade eden bir din kanunu bu iklimlerde insanlara çok yararlı olur. Hayvan eti lezzetsizdir orada. Hayvandan alınan sütle yağ ise halkın yiyeceğinin önemli bir bölümünü teşkil eder. Şu halde ineğin öldürülmesini ve etinin yenmesini yasak eden kanun, Hindistan'da pek öyle anlamsız bir kanun sayılamaz. Atina devletinde çeşitli insan toplulukları yaşardı. Ülkenin toprağı ise verimsizdi. Tanrılar için öküz kurban etmektense onlara ufak tefek şeyler ikram etmenin daha iyi olacağı, dinsel bir özdeyişin sonucudur. Konu 25. Bir dinin bir ülkeden öbürüne götürülmesindeki sakıncalar üzerine. Bundan da anlaşılıyor ki bir dini bir ülkeden öbürüne götürmekte birçok sakınca vardır. Dipnot, burada Hristiyanlık söz konusu değildir diyor Montesquieu. Çünkü Hristiyanlık en büyük nimettir bu yeryüzünde. Bu nottan da yine anlıyoruz ki Montesquieu, Boileau'nun istediği tarihçi değildir. Domuz diyor Monsieur de Boulainville'ye, Arabistan'da çok az olacak. Dipnot, Muhammed'in Hayatı adlı eser. Çünkü bu ülkede hemen hiç orman olmadığı gibi bu hayvanı yiyebileceği bir şey de yoktur. Hem zaten suların ve besinlerin tuzluluğu, halkı deri hastalıklarına karşı son derece hassas bir hale sokar. Domuz etini yasak eden bu yöresel kanuna, domuzun evrensel ve adeta zorunlu bir besin haline aldığı öteki ülkelerde iyi bir kanun gözüyle bakılmaz. Burada bir düşüncemi söylemekten kendimi alamayacağım. Sanctorius, yediğimiz domuz etinin terlememize engel olduğunu, hatta öteki besinlerden aldığımız terleme olanağını bile azalttığını söylüyor. Bu azalmanın 1/3 oranında olduğunu da ilave ediyor. Terleme az olursa deri hastalıklarının meydana geldiğini ya da arttığını zaten biliyoruz. Şu halde Filistin, Arabistan, Mısır, Libya gibi halkı deri hastalıklarına karşı hassas olan ülkelerde domuz etinin yenmesini yasak etmeli.